Ayrım 2. Toto ve Şemsiyesi. Toto'ya bir gün babası, Eskiciler Çarşısı'ndan pembe, kelebeklerle süslü bir Çin şemsiyesi aldı. Toto yağmurda sırılsıklam ıslandığı bir gün, böylesine acıklı bir hale düşmesinin nedenini bu yaşa geldiği halde hala bir şemsiyesinin olmamasına bağlayınca, babası çok üzülmüş, hemen ertesi gün bu şemsiyeyi alıp gelmişti. Toto şemsiyeden çok hoşlandı. Yeni bir kafa dengi arkadaş bulmuş kadar sevindi üstelik. O gece şemsiyenin üstündeki kelebekleri tek tek saydı. Tam 44 kelebek vardı. Bundan esinlenerek bir de ad taktı ona. Küt. Artık Toto neredeyse küt de oradaydı. Toto yağmur yağsın yağmasın kütü hep yanında taşıyordu. Ekmek almaya giderken, okulda, sinemada, bisiklete binerken, gazoz içerken yanından ayırmıyordu. Yavaş yavaş Toto'nun yeni dostunu öğrenmeyen kalmadı. Sokağa her çıktığında şemsiyesine en az 3-5 laf atan oluyordu. Hele güneşli bir günde kütü açıp da dolaşmaya başlayınca her kafadan bir ses çıktı. Selo, aman anem oğlu oldun dedi. Şu şemsiye alınalı huyun değişti. Pufi teyze, şemsiyen çok güzel ama senin için fazla büyük. Onu neden satmıyorsun? Pazarda iyi para verirler. Çin malları kapış kapış gidiyor dedi. Bay Zuti, güneşten sakınma yavrum dedi. Senin bu yaşta çok D vitaminine ihtiyacın var. Bol bol güneşlenmelisin. Melo teyze, bu sıcakta o koca şemsiyeyi taşıyacağına benim paketlerimi taşımama yardım etsene dedi. Toto yardım etmeyi çok severdi. Yardım sözünü duyar duymaz şemsiyesini kapatıp koluna taktı. Paketlerden en büyüğünü kucakladı. Toto kendine bir şey alırsa kütede bir yaka iğnesi alıyordu. Şimdiden şemsiyenin üstü elma, muz, palyaço, domates, dondurma ve havuç şeklinde yaka iğneleriyle dolmuştu. Toto maçta bile şemsiyesini yanından ayırmıyor, hatta açıp kalenin tepesine yerleştiriyordu. Babasının şemsiyeyi getirdiği günden beri bir gol bile yememişti. Rakip takımlar her seferinde şemsiyeye karşı çıkıyor ama mantıklı bir neden ileri süremedikleri için bir türlü kaldırtamıyorlardı. Son karşılaştıkları gergedan takımının santraforu maçtan önce Toto'nun kulağına şemsiyeyi kaldırırsa akülü bir araba hediye edeceklerini fısıldadıysa da Toto oralı olmadı. Annesi Toto'nun şemsiyeye olan düşkünlüğünden hiç hoşnut değildi. Toto akşamları hiç konuşmadan telaşlı telaşlı yemeğini yiyor, hemen odasına kapanıyordu. Kimseye anlatmadığı bir sürü şeyi şemsiyesine anlatıyordu. Annesi ve babası akşamları kulaklarını Toto'nun kapısına dayıyor, sırlarını öğrenmeye çalışıyorlardı. Şemsiye alındığından beri Toto iyice içine kapanmıştı. Babası, geçer belki diyordu. Biraz daha bekleyelim, sonra uygun bir dille konuşuruz onunla. Öğretmeni de Toto'dan pek hoşnut değildi. Bay Togo bakkaldan alışveriş ederken annesine son günlerde Toto'nun evdeki düzeninde bir değişiklik olup olmadığını sormuştu. Annesi eşiyle arasının bozuk olup olmadığı anlamına gelen bu soru karşısında kıpkırmızı olmuş ve yalnızca yok öyle bir şey demişti. Bu onu öyle sinirlendirmişti ki şemsiye sorununu en kısa zamanda çözümlemeye kendi kendine söz verdi. Ertesi sabah Toto uyandığında kütü koyduğu yerde bulamadı. Annesi babasının günü ağarmadan bir iş gezisine çıktığını, kendi şemsiyesini bulamayınca Toto'nunkini aldığını söyledi. Toto annesine aptal aptal bakarak esnedi. Okula gitmek üzere hazırlanması gerekirken az önce çıktığı yatağına tekrar girdi. Yorganı boynuna kadar çekti, gözlerini tavana dikti ve bir mumya gibi kala kaldı. Annesi Toto, Toto diye seslendiyse de karşılık vermedi. Annesi önce onu pek ciddiye almadı, numara yaptığını sandı. Okul saati geldiği halde yataktan çıkmayınca heyecanlandı. Seslendi, ayağının altını gıdıkladı, yüzünü tokatladı ama Toto'yu canlandıramadı. Toto tıpkı bir ölü gibi kıpırdamadan yatıyordu. Annesi ne yapacağını şaşırmıştı. Başından aşağı bir bardak su döküp Toto'dan hiçbir tepki alamayınca deliye döndü. Toto sudan hiç hoşlanmazdı. Yüzünü yıkamaktan bile nefret ederdi. Bir bardak suya sesini çıkarmadığına göre çok hasta olmalıydı. Telaşla Bay Zoti'ye koştu. Zili çalarken ''Koşun doktor bey, Toto ölüyor!'' diye bağırıyordu. Bay Zuti yataktan henüz kalkmıştı. Aceleden ayakkabılarını giymeyi unuttu, terliklerle sokağa fırladı. Zuti muayenesinde önemli bir bulgu elde edemedi. Oysa uzun uzun sırtını dinlemiş, ateşini ölçmüş, göz bebeklerine bakmış, reflekslerini kontrol etmiş, bademciklerini incelemişti. Gözlüklerini düzeltip ard arda birkaç kez öksürdükten sonra ''Beklemekten başka çare yok!'' dedi. 30 yıllık meslek yaşamımda böyle bir vakaya rastlamadım. Annesi korkudan sapsarı olmuştu. Zuti, sabah ne yedi diye sorunca, hiçbir şey dedi kekeleyerek. Daha yeni kalkmıştı. Kalkmadan önce çok normaldi. Her şey birdenbire oldu. İnanın hiçbir şey yemedi. Bay Zuti, anlıyorum dedi. Ben sık sık ziyaretinize gelirim. Bir değişiklik olursa bana bildirin. Toto günlerce yataktan çıkmadı. Hiç konuşmuyor, çok az yemek yiyor, çoğunlukla tavandaki bir noktaya bakıyordu. Okul ve mahalledeki arkadaşları, komşular sık sık ziyaretine geliyorlardı. Banka müdürünün karısı Toto'ya birinin büyü yaptığını söylüyor, büyüyü bozmaya çalışıyordu. Şimdiye kadar Toto'nun başının üstünde karmakarışık bir gemici halatı çözmüş, 28 tane çalar saati aynı anda çaldırmış, bol sarımsaklı kedi otu çorbası içirmiş, büyülü takam turafiş sözcüğünü 1925 kez söylemiş ama gene de büyüyü bozamamıştı. Puffy teyze Toto'nun derdini besinsizliğe bağlamıştı. Buna en iyi çare paça çorbasıydı. Puffy her gün içine değişik sebzeler katılmış paça çorbasını Toto'ya zorla içirmeye çalışıyordu. Berber, Toto'nun derdi tek düzelik diyordu. Hatta sırf değişiklik olsun diye yatağında Toto'nun saçlarını çiniler gibi tıraş etti. Bay Zeze de her gün uğrayanlardandı. Her gelişinde bir masal anlatıyor, masaldaki kahramanı Toto'ya benzetip bir gün o da ansızın iyileşecek diyordu. Toto'nun babası bir padişah değil, dünyanın dört bir yanında tellal bağırtamaz. Ama üzülmeyin, gene de bir gün kapınızı ansızın biri çalar ve oğlunuz iyileşir. Birkaç gün sonra Mimi, Toto'yu ziyarete geldi. Mimi, Toto hastalandığından beri ilk kez uğruyordu. Elinde bir demet mor menekşe vardı. Toto yatağın içinde sırt üstü dümdüz yatıyordu. Üzerindeki yorganda tek kırışıklık yoktu. Mimi menekşe demetini yorganın tam ortasına bıraktı. ''Şemsiyen nerede Toto?'' diye sordu. ''Onu tepende bulacağımı sanıyordum.'' Toto gözlerini bir sağa bir sola döndürdü. Yanıt vermedi. Annesi şemsiye sözcüğünü duyar duymaz telaşla içeri koştu. Şemsiyeyi sakladığı yerden çıkarıp getirdi. ''Ah Toto, yoksa şemsiye yüzünden mi hastalandın? Bak burada o, ah nasıl da unuttum.'' Toto yanına konan şemsiyeye hiç bakmadı. O zamana kadar bir türlü kapatmadığı gözlerini kapattı, horul horul uyumaya başladı. Ertesi sabah Toto hiçbir şey olmamış gibi yatağından çıktı, okula gitmek için hazırlandı. Kahvaltısını iştahla etti. Annesi şaşırmıştı. Ne olur ne olmaz diyerek okulun kapısına kadar ona eşlik etti. Toto tamamıyla normaldi. Eskisinden hiç farkı yoktu. Kadıncağız eve dönerken kapı kapı dolaşarak Toto'nun iyileştiğini mahalleliye duyurdu. Bay Zeze'nin söylediği çıktı dedi. Toto'yu ansızın kapınızı çalan biri iyileştirecek dedi. Mimi geldi ve iyileşti oğlum. Toto'nun tam olarak iyileştiğine arkadaşları pek inanmamıştı. Şemsiye yoktu yanında. Toto ile şemsiye birbirlerine öyle uyum sağlamışlardı ki Toto'yu şemsiyesiz düşünmek bile güçtü. Herkes bu işte bir bit yeniği olduğunu düşünüyor ama renk vermiyordu. Toto günlerce şemsiyeden hiç söz etmeden okula gitti geldi, mahallede dolaştı, maçlara katıldı. Kimse ona bir şey soramıyordu. Gene de aniden rahatsızlanır diye korkuyorlardı. Selo'nun da aklı fikri şemsiyedeydi. Bir gün dayanamadı. Bilye oynarlarken pat diye ''Şemsiyen nerede Toto?'' diye sordu. Toto bilyesiyle Selo'nunkini çok ötelere fırlattı. Alçak bir sesle ''Evde'' dedi. Selo o gün Toto'nun peşini bırakmadı. Eve onunla birlikte geldi. Amacı kütü görmekti. Odasına girdiğinde tavanda tam yatağının üstündeki garip avizeyi gördü. Bir çığlık attı. ''Aa, kütü avize mi yaptın?'' ''Böyle daha iyi değil mi?'' Selo başını hatır utur kaşıdı. ''Bilmem, şemsiyenden ayrılacağını hiç düşünmemiştim.'' ''Gene ayrılmadım ki. Yalnız her an yanımda taşımaktan vazgeçtim. Çok ağırdı.'' ''Senin şemsiye yüzünden yataklara düştüğünü sanmıştık.'' ''Annemin kütü sakladığını biliyordum. Ama öteden beri küt ile aramda bir sorun vardı.'' ''Ne? Nasıl? Ona çok bağlandığını düşünmüştüm. Bir arkadaş gibi yani.'' ''Evet, çok bağlanmıştım.'' Bir insan bir şeye çok bağlanır, hep yanında olmasını isterse bir gün gelir sıkılır ondan. Her gün giydiğin pantolondan sıkılmaz mısın? Kütten sıkıldın ha? Yo, daha sıkılmamıştım ama ağır gelmeye başlamıştı. Her yere onunla gidemiyordum. Sonra her yerde her an birlikteydik. Ona anlatacak şeylerim azalmıştı. Günlerce yatakta neden yattım sanıyorsun? Neden yattın? Hasta değil miydin? Hayır, sadece kötü düşündüm. Günlerce onu mu düşündün? Evet, Mimi onu tepende bulacağını sanmıştım diyene kadar onu ne yapacağımı düşündüm. Şimdi küt tepemde, geceleri o beni aydınlatıyor, ben sonra bütün gün neler yaptığımı anlatıyorum. Küt eskisi gibi en iyi dostum gene. Üstelik artık onu taşımaktan kollarım da ağrımıyor. Sonra dışarı çıktılar. Birazdan antrenman başlayacaktı. Çim sahaya giderlerken Selo'nun bir şey dikkatini çekti. Toto'nun kütü taşırken kıvırdığı kolu küt yokken de kıvrık duruyordu. Selo, kütün de onlarla birlikte geldiğini anlamıştı.